Ayrım 83.
Sayfa 204. Küreselleşmenin göstergeleri. Küreselleşmenin unsurları veya ölçülebilmesine, değerlendirilmesine imkan veren göstergeleri konusunda konu ile ilgili taraflarca genel kabul görmüş başlıklar oluşmuştur. Ticaret ve yatırım politikalarının serbestleşmesi, teknolojik yeniliklere bağlı olarak haberleşme ve ulaşım masraflarının düşmesi, girişimcilik ve yeni küresel sosyal ağların itici gücü ile derinleşen küreselleşmenin temel göstergeleri yani unsurları konu ile ilgili yayımların çoğunda uluslararası mal ve hizmet ticaretinin artması, uluslararası sermaye hareketleri ve yatırımların artışı, haberleşme ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi ve iletişimin artışı, çok uluslu şirketlerin büyümesi olarak gösterilmektedir. Bu faktörler dışında ulus devletin dönüşümü, yeni sosyal ağlar, küresel üretim zinciri, kuralsızlaştırma, iş gücü hareketliliği, istihdamın değişen yapısı, bilgi toplumu gibi unsurlar da küreselleşme sürecini açıklamak için kullanılan diğer bazı unsurları oluşturmaktadır. Uluslararası mal ve hizmet ticaretinin artması. Küreselleşmenin en somut göstergesi ülkeler arasındaki mal ve hizmet ticaretindeki artıştır. Artışı ölçmek için kullanılan uluslararası mal ve hizmet ticareti hacminin gayri safi milli gelire oranındaki değişmedir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ticareti engelleyen ve sınırlayan yüksek gümrük tarifeleri ve yasaklar, savaş sonrası dönemde 1947 yılında kurulan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması GATT ile başlayan süreçte OECD'nin katkıları ile büyük ölçüde kaldırılmıştır. Uluslararası mal ve hizmet ticaretinin hacmi, ülkelerin dünya ile bütünleşmesinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu bakımdan ihracat ve ithalat toplamının GSYİH'ye oranı bütünleşmenin derecesini gösteren bir ölçü gibi kullanılır. Şekil 8.1 bu açıdan gelişmiş, ancak küçük ülkelerin, örneğin Lüksemburg, Belçika, İrlanda gibi dünya ile daha fazla bütünleştiğini göstermektedir. Şekil 8.1. Burada bir tablo görülmektedir. Tablonun altında ülkelerin adları yazılı. Tablonun sol tarafında ise yüzde olarak %0'dan %200'e kadar değerler verilmiştir. Bu mal ve hizmet ticari toplamının GSYİH'ye oranını göstermektedir. Yıllar 2000'den 2007'ye kadar değişmektedir. Bu tabloda birinciliği %279 oranıyla Lüksemburg almakta. Bunu Belçika, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç takip etmektedir. %100 sınırı OECD 30 ortalamasını göstermektedir. %100 sınırından yaklaşık olarak %30 sınırına doğru giden ülkeler ise Almanya, Finlandiya, Polonya, Kore, İrlanda, Norveç, Portekiz, Kanada, İspanya, Yeni Zelanda, Meksika, İtalya, Yunanistan, Birleşik Krallık, Fransa, Türkiye, Avustralya, Japonya ve ABD olarak verilmiştir. OECD'ye aday ülkeler ise başlangıcında %80 ile Estonya, daha sonra %50 seviyelerinde Slovenya bulunmakta ve bunu yine %100'ün altında İsrail, Şili, Rusya oluşturmaktadır. Rusya'ya geldiğimizde değer %70'lerde kalmaktadır. OECD güçlendirilmiş işbirliği yapan ülkeler ise %80 ve altında kalmıştır. Bunlar Çin, Güney Afrika, Endonezya, Hindistan ve Brezilya'dır. OECD aday ülkeler ile güçlendirilmiş işbirliği yapan ülkelerin 2000 ve 2007 yıllarındaki değerleri yaklaşık olarak birbirine benzer görülmektedir. 2007'de 2000'e göre daha yüksek değere sahip olan ülkeler Slovenya, İsrail, Şili, Çin, Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya'dır. Küreselleşme yalnızca mal ve hizmet ticaretinin miktarını arttırmakla kalmamış, zaman içinde ülkeler ve bölgeler bakımından yön ve içeriğini de değiştirmiştir. Nitekim uluslararası mal ticareti 2. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde sanayileşmemiş ülkelerden sanayileşmiş Avrupa ülkelerine doğru ham madde ticareti ağırlıklıyken savaş sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yön değiştirmiştir. Esas küreselleşmenin başladığı 1980'ler sonrası ise Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu ve nihayet Çin merkezli Doğu Asya ülkelerine doğru kaymıştır. Uluslararası ticaret başlangıçta mal ticareti ağırlıklı iken özellikle 1990'lı yıllardan sonra yeni dönem küreselleşmenin de belirgin özelliği olarak hizmet ticareti daha hızlı artmıştır. Ancak bu artışa rağmen hizmet ticareti mal ticaretinin dörtte birini aşacak bir seviyeye ulaşamamıştır. Uluslararası mal ve hizmet ticareti ile ilgili bazı rakamlar vermek gerekirse, dünya mal ticaretinin GSMH'ye oranı 1890-1990 arasındaki 100 yıllık dönemde 2 kattan daha fazla artarak %6'lardan %13'lere çıkmıştır. Bu arada dünya mal ticaretinin kompozisyonu da değişmiş, birincil sektör malların yerine imalat sanayi mallarının alması, ticaret artışının yalnızca gelişmiş ülkeler için değil, bazı gelişmekte olan ülkeler için de gerçekleşmiş olmasıdır. Ancak yine de toplam mal ticaretindeki aslan payını 12 ülke almıştır. Dünya mal ticareti artışından bütün ülkeler için dengeli şekilde pay almamış yeni dünya düzeninde oluşan 3 büyük bölgesel kutup, Batı Avrupa, AB, Kuzey Amerika ve Doğu Asya ülkeleri etrafında yoğunlaşmıştır. Dünya mal ticareti giderek daha fazla sayıda ülkenin artan pay aldığı bir alan olurken, hizmet ticareti sınırlı sayıda ülkenin hakimiyetinde kalmıştır. Hizmet, ihracat ve ithalatı bakımından lider ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir ve mal ticaretinin aksine hizmet ticareti 105 milyar dolar ticaret fazlası vermiştir. Hizmet ticareti bakımından Amerika Birleşik Devletleri'ni İngiltere takip etmekte, İngiltere hizmet ihracatı bakımından ikinci, ithalatı bakımından ise Almanya'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi Almanya ve Japonya takip etmiştir. OECD üyesi olmayan Çin, Rusya ve Hindistan, dünya hizmet ticaretinde giderek artan bir pay ve öneme sahip olmaktadır. Not: küreselleşme, mal ve hizmet ticaretinin uluslararasılaşması ve artışı olarak iki ayaklı bir süreç olarak açıklanmasına rağmen sürecin hizmet ticaretine yönelik ayağı daha zayıf kalmıştır. Uluslararası sermaye hareketleri ve yatırımların artışı. Son 20 yıllık dönemde küreselleşme ile ilgili en dikkat çekici gelişmeler uluslararası finansal piyasalarda yaşanmıştır. Nitekim son 20 yıllık dönemde küreselleşmenin temel göstergesi olarak alınan dünya mal ve hizmet ticareti 8,5 kat artarken doğrudan sermaye yatırımları 12 kat artmıştır. Uluslararası sermaye 1980'li yıllarda yaşanan krizden sonra nitelik değiştirerek doğrudan yabancı yatırımlara doğru kaymıştır. Küreselleşme sürecinde mal ve hizmet ticareti ile sermaye hareketleri bakımından bir karşılaştırma yapıldığı zaman Bretton Woods sistemi ile İkinci Dünya Savaşı sonrası 1950-1970 arasındaki 20 yıllık dönemde mal ve hizmet ticareti büyük ölçüde serbestleştirilirken ulus devletin hükümranlık haklarının korunması endişesiyle finansal piyasalar bu serbestleşme politikasının gündemi dışında kalmıştır. Bu durum ikili bir yapı ortaya çıkarmış, dünya mal ve hizmet ticareti bakımından küreselleşirken finans piyasaları ve sermaye hareketleri ulusal düzeyde kalmış, adeta sıkışmıştır. 1973 yılında Bretton Woods sisteminin kırılmasıyla başlayan finansal serbestleşme, 1980'li yıllardan itibaren sanayileşmiş ülkelerin kendi içindeki sermaye hareketlerini hızlandırmış, bu ülkeleri diğer gelişmekte olan ülkeler takip etmiştir. Bu gelişme de küreselleşmenin ikinci ayağını oluşturmuştur. Küreselleşmenin göstergesi olarak gösterilen uluslararası sermaye hareketlerinin çeşitli bakımlardan gösterdiği gelişme seyri ile ilgili bazı istatistiki veriler ise şunlardır. Tahvil ve bono niteliğindeki sermaye hareketlerinin toplam içindeki payı 1973-1981 arasında %3.5 iken 2000 yılında %7.5'e yükselirken, aynı dönemde banka kredilerinin payı %63.9'dan -3.4'e düşerken, doğrudan yabancı yatırımların payı %16.8'den %73.7'ye yükselmiştir. Yine aynı dönemde kısa dönemli portföy yatırımları %0.3'den %22.2'ye yükselmiştir. Bu durumda uluslararası sermaye hareketlerini günümüzde doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları temsil etmektedir. 1980-2000 dönemi dikkate alındığı zaman doğrudan yabancı sermaye yatırımları en fazla Asya Pasifik ülkelerine, bu ülke grubunu sırasıyla Latin Amerika, Doğu Avrupa ve Afrika ülkeleri takip etmiştir. 2000 yılı itibariyle Asya Pasifik ülkelerinin 140 milyar dolar, Latin Amerika ülkelerinin 100 milyar dolar ve Afrika ülkeleri ile Doğu Avrupa ülkelerinin 20 milyar dolar civarında doğrudan yatırımlardan pay aldıkları dikkate alınırsa sermaye akımının yönü de ortaya çıkmaktadır. Doğrudan yatırım giriş çıkışının GSYİH'nin oranları bakımından bölgesel dağılımı incelendiği zaman 2005 yılı itibariyle dünya ortalamasında sermaye girişinin %22.7, çıkışının %23.9 olarak gerçekleştiği, bu oranın gelişmiş ülkelerde sırasıyla %21.7 ve %27.9, Avrupa Birliği'nde 33.5 ve 40.7, Kuzey Amerika'da 14.5 ve 15.9, Afrika'da 28.2 ve 6.2, Asya Pasifik'te 23.2 ve 13.3, tek başına Çin'de ise 21.2 ve 2.1 olduğunu göstermektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar 2000'li yıllardan sonra gelişmekte olan ülkelere doğru yönelmekle birlikte kriz dönemlerinde bu eğilim değişebilmektedir. Nitekim 1997 yılında doğrudan yatırımların yarısı gelişmekte olan ülkelere doğru giderken 2000 krizinden sonra bu oranın %19'a düştüğü görülmüştür. Ancak bu durum sonradan tekrar değişmeye başlamış, 2002 yılında doğrudan yatırımlar içinde gelişmiş ülkelerin payı %72, gelişmekte olan ülkelerin payı %28 iken 2003 yılında %65'e %35 olarak gerçekleşmiştir. Veriler doğrudan yabancı yatırımcıların genel bir seyir göstermekle birlikte bir yıldan diğerine ciddi dalgalanmalar da gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelere yapılmaktadır. 2007 yılı itibariyle Çin, doğrudan yabancı yatırım alan ülkeler arasında ancak 6. sıradadır ve 83.5 milyar ABD dolarındaki yatırım ilk sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 232.8 milyar ABD doları tutarındaki yatırımın ancak 1/3 seviyesindedir. 2007 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'ni Almanya, Danimarka, Fransa ve Hollanda takip ederken ilk 10 sıradaki diğer ülkeleri Çin, Brezilya, Meksika, Arjantin ve Polonya oluşturmaktadır. Not: küresel krizler küreselleşmenin yönünü de etkilemektedir. Kriz dönemleri doğrudan yabancı yatırımların yöneldiği bölgeler ve ülkeleri değiştirmekte, bundan da en fazla gelişmekte olan ülkeler etkilenmektedir. Sıra sizde 4. Hangi tür sermaye hareketleri gelişmekte olan ülkeler için olumlu sonuçlar doğurmaktadır?